Ya insan daima çok yönlü bir bağımlılık içinde yaşıyorsa, lakin kendisini özgür sanıyor, zincirin baskısını uzun bir alışkanlık sonucu artık hissetmiyorsa, yalnızca yeni zincirlerden rahatsız olur o zaman insan. Bu bölümde özdeyişler ve oklar başlığını ele alacağız. İkinci bölümü özdeyişler ve oklar fragmanlarına ayırdık. Yani buradaki önemli aforizmalardan bahsetmeye çalışacağız. Biraz atlaya atlaya gideceğiz. İlk bölümde, açılışta, uyurgezerliğin psikolojilerin başlangıcı olduğunu söylüyor Nietzsche. Kitabına bu temayla başlıyor. Uyurgezerlik uyanıkken uyumaktır bir şekilde. Farkına varmadan yaşayanlar, hatta sadece bu dünyanın sunduğu heva ve heves atmosferi içerisinde yaşayanlar. Bu temayı gezgin ve gölgesiyle olan konuşmayla karşılaştırmak lazım aslında. Burada kendimizde olan bir savaştan bahsediyoruz. Uyanık kalması zor bir dünyada yaşıyoruz çünkü nihayetinde bilgi ağacının hakikat gibi sunulduğu bir dünya. Bu dünya ve bu dünyada biz ızdırap içerisindeyiz. İnsan neden uyanık kalamıyor? Çünkü sürekli kuru diyalektik ve salt olguların belirlediği bir havada teneffüs ediyoruz. Hep konuşmak istiyoruz. Karanlığı aydınlığın bir hediyesi olarak bilmiyoruz. Başına gelen olumsuzluklar nedeniyle insan sürekli başkalarını suçluyor. Kendisiyle baş başa kalmak bile istemiyor. Nietzsche'nin gezgin ve gölgesinin ilk yargısına bakarsak, bilgi ağacı üzerine ortada bir gerçek var. Lakin o hakikat değildir. Özgürlük vardır fakat erişim sağlıyor gibi görünse de sahtedir bu özgürlük. Bilgi ağacı meselesi hemen akıllara tabii Adem ve Havva kıssasını hatırlatır. Eski Ayet'in tekvim bölümünde Tanrı Adem ve Havva'yı istediklerini yapabileceklerini söylemiş. Lakin bilgi ağacından yememeleri gerektiğini de emretmiştir. Nietzsche burada ağacı yalnızca görünüşten ibaret sayıyor. Adem ve Havva'nın da cennetteki durumlarına sahte özgürlük diyor olabilir. Ağacın meyvesini yiyerek çıplaklıklarını anlamışlardı. Etik ahlak alanına hapsoldular bir şekilde ve ekmeklerini alın teriyle kazanmak üzere aşağıya, yani dünyaya indirildiler. Etik ahlak alanı demişken, bütün kadim metinlerde ahlakın ikiye ayrıldığını gözlemleyebilirsiniz. Nietzsche de aynı şeyi savunur. Adem ile Havva'nın çıplaklıklarını fark etmeden önceki ve sonraki halleri muhakkak ki çok farklıdır. Yaratılıştan getirdikleri hulukul azim ile formal değerleri benimseyecekleri dünyaya indikten sonraki ahlak alanı iki farklı alandır. Çünkü Kur'an'da der ki, biz insanı en güzel bir biçimde yarattık, en güzel bir kıvamda yarattık. Tuttuk sonra onu aşağıların aşağısına attık. Burada önceyi ve sonrayı gözlemleyebilirsiniz. Yani en güzel kıvamdan en aşağıya doğru. Ahseni takvimden esfeli safiline. En cesurlar ve uyanığım diyenler gerçekten ne bildiğini söyleyecek cesarete sahipler mi? Var olma cesaretine sahipler mi? Görmezden gelerek yaşanmaz. İnsanın ölçüsünü belirleyen modern çağ ve sonrası başına gelenler aslında bütün ölçüyü yitirmek için vardılar. İnsanın her şeyin ölçüsü olduğu, hem de bütünüyle öznel manada, ki insan Almanca'da Mensch'tir, ölçmekse Messen'dir. Ölçüsünü kişiselleştirdiği bir zamanda yaşıyor insan. Ama unutmayalım ki hiçbir hesabımız tutmuyor. Kişisel ölçüler bizi tikellerin harmanlandığı bir meydana itiyor. Tikelden tikele yolculuk ederken ömür bitiyor. Hep yapacak çok şey var daha diye iç geçiriyoruz. Tek başına yaşamak için tanrı ya da hayvan olmak gerekir diyor Aristoteles. Bu ikisinin toplandığı kişiye de filozof diyor Nietzsche. Ama şöyle düşünelim. Kendisini tanrı olarak gören hayvandan aşağıdır aslında. İnsan iki niteliği üzerinde taşıyamayacak kıvamda bulunur. Yani hayvandan çok üstün olarak yaşadığı hayatı belirleme imkanına sahipken yazgısının da kontrolünden çıkamayacak kadar acizdir. İnsanın acayip bir yanıdır bu. Yani Latince bir deyim vardır. Hiçliklerin hiçliği olan insan. Ben bu hiçliği önemsiyorum. Çünkü hiçlik hakikatin en sakin vadisidir. İnsan kendisi için bir şeyler yapmak istiyorsa o vadiden başlamak mecburiyetindedir. Tüm gerçekler basittir. Hakikat kavramını basite indirgemek iki kere yalandır. Onu buldum demek ahmaklık, arıyorum demek daha çok bilimle olan ilgisini yansıtır. İzini sürüyorum demekse onun yolunda yürümektir. Bir kez ve herkes için talep ediyorum. Bilgelik bilginin de sınırlarını çizer. Sınırları çizilen bütünüyle hakikati ihate edemez. İhate edilen şey basit olamaz. Tabii olan ümmileşerek, bembeyaz bir sayfa açarak, bilmiyorum düsturunu kendisine şiar edinerek, gayri tabiliğinden, doymuşluğundan, spiritüelliğinden kurtulur. Ümmileşme insanın dönmesi gereken yerdir. Az önce hiçlikten bahsettik. Çünkü çok fazla bilgi bombardımanına, hatta informal saldırıya uğruyoruz. Enformasyon ve aşırı iletişim insanı malum bilimin ve olguların kölesi haline getirmiştir. İnsan mı Tanrı'nın tek hatasıdır, yoksa Tanrı mı insanın yegane yanlışı? İnsan bu işte, yani bir şekilde yaratıcı açısından bakarsak hatayı yapmıştır zaten. Bu belli. Neden hata yapmıştır? Noksanlığından. Ebedilik ağacından meyve yiyerek bundan sonra eksiğiyle hayatını idame ettirecektir. Bu nedenle insan Tanrı'nın üretim hatası gibi gözükse de meseleyi başlatmada, yani bilgi ağacının meyvesini ya da yasak meyveyi yediği için kıyamete kadar hatalı olmaya mahkumdur. Bizler bu hataya sahip çıkarak kendimize çekidüzen veriyoruz aslında. Başka bir açıdan Tanrı da çoğu insanın yanlışıdır diyebiliriz. İnsan kendisine göre bir Tanrı yonttuğu sürece o Tanrısı hatalı olmaya yazgılıdır. Çünkü menfaat tanrısıdır o. İcat edilmiş ve bir şekilde kitabına uydurulmuştur. Bu açıdan bakıldığı zaman Tanrı insanın en büyük hatalarından biri olmaya devam edecektir.